köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.
Türkiye'nin yurt dışına açılan yüzü TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda Bir Gönül Köprüsü Kurumlarımız programına daha başlıyoruz. Sevgili dinleyicilerimiz, mikrofonlarınızda ben Gökçen Dursun.
Ve ben Hatice Uysal.
Yapımcımız Gökhan Akkaya ile birlikte tüm dinleyicilerimize sevgi, saygı ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Evet, bugün Türkiye'nin en büyük ve en kapsamlı sendikalarından olan Memur Sen'i tanımaya ve tanıtmaya çalışacağız. Stüdyo konuğumuz Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Enerji Bir Sen Genel Başkanı Sayın Hacı Bayram Tombul bizlerle birlikte. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, teşekkür ederiz.
Evet, Sayın Tombul, hemen sorularımızla başlayalım istiyoruz. Diyoruz ki, Memur Sen ne zaman kuruldu? Kurulurken amacınız neydi? Bu soruyla başlayalım hemen, şöyle bir tarihinden söz edelim.
Ben teşekkür ediyorum. Memur Sen, memur sendikalarını 1992 yılında bir başbakanlık izniyle müsaade edilmesiyle birlikte Eğitim Bir Sen ilk defa kuruldu. Eğitim Bir Sen'in kurucusu rahmetli şair, yazar, mütefekkir Akif İnan. Akif İnan hocamız 1995 yılında konfederasyonların kurulmasıyla birlikte de 1995 yılında Memur Sen 5 sendikayla birlikte başta Eğitim Bir Sen olmak üzere kuruldu. Yani 1995'ten bu tarafa Memur Sen kurulmuş oldu.
Türkiye'de o güne kadar işçi sendikacılığı önce başladı ve sendikacılık deyince Türkiye'de genelde işçi sendikacılığı biliniyordu ve memurlarda bir sendikacılık ya da işte onlarda bir hak hukuk özellikle devlete karşı çok fazla düşünülemedi, ön planda tutulmadı. Böyle bir sendikalle harekete girişme fikri nereden doğdu?
Aslında bu düşünce şöyle, bizim sendikal tarihi biraz baktığımız zaman memurların daha öncesinde de sendikal olduklarını görüyoruz. Hı hı. 1961 anayasası da geniş bir örgütlenme özgürlüğü tanıyor bütün çalışanlara ve anayasamızda çalışanlar diye ifade ediliyor orada. Hı hı. Ve dolayısıyla memurların da bu arada sendikalaşma hürriyetleri var. Fakat memurlarda o günkü anayasa ve kanunlara göre meslek sendikacılığı, ünvan sendikacılığı gibi, hı hı, çok geniş bir yelpazede sendikacılık olduğu için memurlar arasında çok fazla sendikal enflasyon oluşuyor. 1971 ara dönemine geldiğimiz zaman memurların bu elindeki hak yine bir anayasa değişikliğine elinden alınıyor ve anayasamıza bizim memurlar ve işçiler diye iki tanım o gün giriyor ve dolayısıyla 1971 yılından sonra memurlarda sendikalaşması resmen yasaklanıyor. Fakat 1980 anayasasında aslında bunu yasaklayan hiçbir madde olmamasına rağmen, hı hı, memurların sendikalaşma noktasında bir atılımları yok. 1990'lı yıllara geldiğimiz zaman da memurlar dernekleşme ve sendikalaşma yoluna gidiyorlar. Ve uluslararası anlaşmalardan doğan hakkı kullanarak, biliyorsunuz, usulüne uygun imzalanan uluslararası anlaşmalar bizim kanunlarımızın üstünde, önünde oluyor. O günkü ILO sözleşmelerini Türkiye'nin imzalamasından dolayı da memurlar 92 yılından bu tarafa sendikalaşmaya çalışıyorlar. Buradaki sendikalaşma tabii memurların devlete karşı bir örgütlenmesi, ayaklanması gibi bir olay değil. Çünkü bizim sendikal tarihimizde veya sendika tarihinde kötü anılar var.
Yani şimdi burada acaba memurlar biraz geri çekilmeye itmiş olabilir mi? Çünkü memurlar devletin çalışanları ama işçiler özel sektörde, işte patron var, mal sahibi var, onların çalışanları ve özellikle de 20. yüzyıl başından itibaren toplu hareketler şeklinde ciddi anlamda faaliyet gösterdiler, hak talebinde bulundular. Onun için sendikacılık deyince aslında işçi kesiminde kaldı ya da o şekilde bilindi.
Dünyada memurlar ve işçiler sendikalaşma oranı yüksek.
Evet.
Özellikle Batı ülkelerinde oldukça yüksek bir sendikalaşma oranları var. Tabii oradaki memur tanımıyla Türkiye'deki memur tanımı da farklı. Daha doğrusu ülkelerde memurların tanımları farklı. Her ülkenin tarihi geçmişinden kaynaklanan bir memur tanımı var. Bürokrasi dünyanın her yerinde ve her ülkesinde var.
Evet.
Bürokratik bir yapı olmazsa devletin olmazsa olmazı bunlar. Şimdi burada işçi hareketlerine, yani ilk sendikaların İngiltere'de sanayi devrimiyle birlikte çıkması, evet, işçilerden doğmuştur. Fakat burada ücret değildir. Aslında yaşam şartlarının, çalışma şartlarının iyileştirilmesi amacıyla doğmuştur. Fakat evrile evrile bugüne kadar gelmiştir. Tabii ki burada memurların da çalışma şartları, ücretleri, diğer hakları, sosyal hakları, özlük hakları da zaman içerisinde, talepler içerisinde yer almaktadır. Dolayısıyla yasal olan, uluslararası da anlamda bir kabul gören sendikalaşmanın memurlar içerisinde yaygınlaşması doğal bir süreçti.
Evet.
Ve bugüne gelindi. Dediğim gibi buradaki olay sadece ücret, sadece yaşam şartlarını iyileştirmek değil,
hı hı,
diğer bazı hakları da almak, artı bizim sendikal anlayışımızda özellikle memur sen olarak bulunduğumuz ortamda, yani devletimizde veya bulunduğumuz coğrafyada ses getirmek, olaylar karşısında duyarlılığı artırmak,
sosyal sorumluluk,
topluma ivme vermek veya hükümete bu konuda uyarıcı olmak, ivme vermek noktasında da ödevlerimizin olduğunu düşünüyoruz. Diğer memurlarımızın, üyelerimizin hak ve taleplerinin karşılamak yanında böyle bir misyonumuzun da olduğunu biliyoruz ve bu misyon üzerinde de memur sen olarak hareket ediyoruz.
Evet, peki. Şimdi memur sendikacılığı deyince ve biraz önce siz de belirttiniz, kuruluşunda isim olarak zikrettiniz. Mehmet Akif İnan'ı anmadan geçemeyeceğiz. Benim de çok yakinen tanıdığım bir abimdi. Özellikle bu sendikacılık faaliyetlerine başladığı dönemde insanlar çok inanamamışlardı. Hani niye uğraşıyorsun bu işlerle, ne olacak işte, arkasından bir şey gelmez şeklinde. Biraz Mehmet Akif İnan'ı ve sendikacılık mücadelesinden bahsedebilir miyiz?
Teşekkür ederim. Ben Akif abiyi yüz yüze tanıyamadım. Ama sohbet programları vardı. O sohbet programlarının müdaimiydi.
Hı hı.
Ve izliyordum. Memuriyetim gereği Ankara dışında olduğum için birlikte çalışma şansımız olmadı. Ama her şey birinden başlar. Siz o biri başlatırsanız eğer ve davanızda da samimiyseniz eğer, o bir bugün 1 milyona ulaşır.
Evet.
Dolayısıyla Akif abi bu samimiyeti ve dürüstlüğü ortaya koydu.
Önce ve kendisi inandı değil mi?
Tabii kendisi. Siz inanmazsanız zaten başkasına inandıramazsınız.
Evet.
Buna inanacaksınız. İnandığınız gibi de amel edeceksiniz. Çalışacaksınız yani bu noktada. Ve etrafınızda zaten sizin gibi düşünen insanlar mutlak vardır. Onlara bir hareket verme, bir ivme verme. O Akif abi onu başarmıştır. Onu sağlamıştır ve ilklerdendir. Dolayısıyla memur senin ve Türkiye'deki bu bizim gönül köprüsü dediğimiz kurumların oluşmasında belki en önemli kurumlardan birisinin kurulmasında önce olmuştur. Onun için de Allah gani gani rahmet eylesin. Tabii biz Akif abiye şunu demiştirler. Yani siz bir öğretmensiniz, siz bir şairsiniz. Şairlerin sendikacılık biraz daha agresif insanların işi. Siz gönül adamısınız. Sizin bu işlerle ne işiniz var diye. Ama biz sendikacılığı şöyle yanlış kafamızda tasarlıyoruz. Sanki sendikacılık sadece agresif insanların yapacağı bir şey. Oysa ki biz gönüllere talibiz, kalplere talibiz. O gönüllere giden bir yolu bulmamız lazım. İşte Akif abi de, memur sen de o misyonu ve o vizyonu da vermiştir. Ki bugün memur sen eğer buna ulaşmışsa, bu sayıya ulaşmışsa, Akif abinin çizdiği kıvılcımdan, onun çizdiği yoldan gitmesinden, yani gönülleri fethetmesinden olmuştur. Biz agresif sendikacılığı tasvip etmiyoruz. Agresif sendikacılığa başvurulabilir mi? Başvurulabilir ama bu en son nokta olması lazım. Bizim gönüllerde yer almak istiyoruz. Onun için de gerek ülkemizde gerekse coğrafyamızda gönüllere hitap etmek istiyoruz. Akif abi bu konuda şair olması, mütefekkir olması, yazar olması, öğretmen olması, özellikle de öğretmen ve şair olması bizi bu noktada daha bir hümanist,
evet, daha insancıl,
olma noktasında aşılamıştır. O mayada tutmuştur.
Kesinlikle ve bugünkü söylediğiniz gibi 1 milyona yaklaşan bir rakam belki o gün hayal bile edilemezdi.
Tabii.
Ve yetkili sendika konumuna gelebileceği belki düşünülemezdi ama şükür diyelim ki gerçekten bu sayıya ve bu konuma ulaştınız. Evet, Mehmet Akif İnan değerli dinleyenler, şair, yazar, benim bilebildiğim kadarıyla Edebiyat Dergisi'nde, Dergah Dergisi'nde, Mavera Dergisi'nde, o yedi güzel adamların
yakın
dostu, onların çevresinde yer alan güzel bir insandı. Allah rahmet eylesin diyelim biz. İyi ki o mücadeleyi başlatmış. Evet, şimdi o başlayan mücadele bugün nereye geldi? Memur Sen olarak bir konfederasyon oluştunuz. Eğitim bir senle başlandı dedi. Sonraki süreç, onu biraz
şöyle söyleyeyim, yani bugün itibariyle baktığımız zaman Memur Sen'in üye sayısı 997.248 olmuş. Yani 2.800 kişi kalmış ki biz 1 milyon bulalım. Belki bu 1 milyon aslında aşmıştı fakat şu anda ülkemizde yaşanan durum, 15 Temmuz olaylarından sonraki memurlar arasında yaşanan durumdan dolayı üye kayıplarımız da oldu. Memurların sendikalara bakış açısında da bir değişiklik oldu. Şöyle diyeyim, bizim diğer en yakın rakibimiz olan Kamu Sene farkımız 604.000. Diğer üçüncü sendikaya farkımız da 829.000 olmuş. Bu tabloya baktığımız zaman diğer sendikalarda üye sayısı sürekli azalırken Memur Sen'de az da olsa bir üye artışı var. 41.000 üye artışımız olmuş toplam da. Bu sayı yeterli mi? Elbette ki yeterli değil. Çünkü bizim hedefimiz 1.111.111 idi. O da yine hedeflerimizin içerisinde inşallah onu da tuttururuz. Tabii eğitim bir seneden başlayan süreç, daha sonra Birlik Habersen, Enerji Birsen, Sağlık Sen, Toş Birsen gibi sendikalarımızla devam etti. Bizim ilk yetkili sendikamız da Diyanet Sen. Bizim besmelemiz diyoruz Diyanet Sen'e. Diyanet Sen uzun mücadele sonucunda sendikal hak elde etti. Çünkü imamların veya Diyanet çalışanların sendikalaşmasının önünde bir yasak vardı. Bu arkadaşlarımız rahmetli Ahmet Yıldız hocamız ki Memur Sen'de birlikte çalıştık, Diyanet Sen'de başkanlığını yaptı. Onun mücadelesi sonucunda Diyanet çalışanları da sendikalaşma, örgütlenme özgürlüğünü kavuşmuştular. Dolayısıyla 11 hizmet kolu var. 11 hizmet kolunun tamamında şu anda biz yetkili sendikayız. Toplu sözleşme masasına biz oturuyoruz. Allah nasip ederse bu Ağustos ayında 4. toplu sözleşmeyi oturacağız. Bundan önceki dönemlerde toplu görüşmeli bir sendikala sistem vardı. 2010 yılında yapılan anayasa değişikliğinde toplu sözleşme, memurlara toplu sözleşme hakkı verildi ve o günden bu tarafa da toplu sözleşme yapıyoruz. Tabii bu memurların hizmet kollarına göre dağılımları eşit olmadığı için bazı sendikalarımızın üye sayıları az. Eğitim bir sende çalışan sayısı 1.402.000 üyemiz varken Kültür Memur Sende çalışan sayısı 16.000. Onun da üye sayısı 5.400 gibi. Böyle de bir tezat var hizmet kolları arasında. Buna rağmen yine de sendikacılık yapmaya çalışıyoruz. İyi de yaptığımızı düşünüyorum ki bu kadar teveccüh var.
Evet, bu kadar teveccüh gördü. Sayılar, rakamlar buraya ulaştı. Oradan o zaman şuna geçelim isterseniz Sayın Tombul. Yani yapıcı sendikacılık dediniz, bu yapıcı sendikacılık. Ardından da mesela bu toplu sözleşmelerle ya da memurlara neler kazandırdınız? Yani bunca yıllık bir sendikacılık tarihi var. Ve o süreçte Türkiye'de devlet memurlarında genelde hani ne verildiyse ya da prosedür neyse, bürokrasi neyi gerektiriyorsa hep o şekilde sürdü gitti. Hı. Ama bu sendikacılık hareketlerinden sonra bazı şeyler değişti. Biliyoruz ki mesela başörtüsü, kamuda başörtüsü yasağının kalkmasıydı. Kılık kıyafetteki bir takım değişiklikler. Onun ötesi tabii ki bir de bu toplu sözleşmelerde herhalde parasal, maddi durumlar da söz konusu. Neler kazandırdınız diyelim mi?
Şimdi ben size şöyle söyleyeyim. Tabii ki memurların her şeyden önemlisi sendikalaşma hakkının kazanması en önemli özellik. Yani hiçbir şey kazanmadıysa örgütlenme özgürlüğünü elde ettiler memurlar. Dolayısıyla uluslararası alanda da kabul gören bir yapıya kavuştular. İkincisi, memurların sendikalaşma süreci içerisinde en önemli kazanımları yine toplu sözleşme hakkının elde edilmesi. Hı hı. Bence bu diğer kazanımlar yanında %90'ını oluşturan bir yapı. Çünkü toplu sözleşme bir anayasamıza da konuldu. Bu kanunlarımızda da var. İmzalandığı an itibariyle, yürürlük tarihi itibariyle geçerli oluyor. Yani tekrar daha bir başkasının himmetine ihtiyaç duymuyorsunuz. Ne imzalamışsanız ona kabul ediyorsunuz ve 2 yıl süreli de bir toplu sözleşme var. Bu hükümet açısından da iyi. Çünkü hükümet de 2 yıllık
önünü görüyor.
2 yıllık bütçesini ona göre hazırlıyor. Ona göre yatırımlarını yapıyor. Personel alacaksa personel alımına veya hangi tip personel alacaksa ona göre de hükümet bu, açısından
genel
da...
Genel bütçede epey bir kalem oluşturuyor değil mi? Tabii, memur tabii. Maaşları.
Tabii.
Ciddi anlamda bir gider kalem oluşturuyor.
Tabii şu anda 3 milyon 200 bin memur var. Biz kamu işçilerini saymıyoruz burada. Neredeyse 1 milyona yakın taşeron var. 200 bin civarında da kadrolu kamu işçisi var. Elbette ki ücretler genel bütçede yekün tutuyor. Bizim memur sen olarak ikinci sayabileceğim ki memur sen olarak çok önemsediğimiz, ülkemizde de 80 yıldır bir yara olan sizin de bahsettiğiniz başörtüsü meselesi. Biz başörtüsünü bir özgürlük olarak görüyoruz. Bir kadının özgürlüğü. Hatta kadının kadına karşı kazanmış olduğu bir özgürlük olarak görüyoruz. Evet. Çünkü 2 tane vatandaşımız var. Bayan vatandaşımız var. Birisi tercihini başörtüsünden yana kullanmış, birisi kullanmamış. Birisi anayasal haklardan faydalanıyor. Vatandaş olmanın vermiş olduğu haklardan faydalanıyor. Ödevlerini de yerine getiriyor. Diğeri ödevlerini yerine getiriyor ama anayasal haklardan faydalanamıyor. Yani külfette ortağız ama nimette mahrumuz. Bu 80 yıldır süren bir şey. Kimi zamanlar inişli ve çıkışlı olarak bu devam etti. Türkiye'de çatışma ortamları oldu. Bu konuda biliyorsunuz 80'li yıllardan başlayan 28 Şubat sürecinde hükümetin yıkılmasına bile sebep olan konulardan bir tanesi. Yüzlerce, binlerce kızımız mağdur edildi bu noktada. Okullardan, işlerinden oldular. Bazı kızlarımız başlarını açarak okullarına devam ettirseler bile bu sefer kamuda görev alamadılar. Kamuda bir şekilde görev almak isteyenler istemedikleri halde istemedikleri kıyafetle devam etmeye çalıştılar. Ki bunlar bence temel insan haklarını engelleyen en büyük badirelerden birisiydi.
Evet.
Biz kurulduğumuz günden beri başörtüsü zulmüne son veresin diye haykırıyorduk. Hükümetin bu tip çalışmaları oldu. Ağır aksak bazı işler gitmeye başladı ki memur sen olarak biz o gün bir imza kampanyası başlattık. Hı hı. Başta Ankara olmak üzere Türkiye'nin 81 vilayetinde bu eş zamanlı olarak başladı. 13 milyon 200 bin imza topladık. Bu toplumumuzun tamamından gelen bir imzaydı. Yani sağcısı, solcusu, Alevisi, Sünnisi, Kürdü, Türkü, Çerkezi, Abazası herkes burada, evet burada bir mağduriyet var, bu mağduriyet giderilsin diye Memur Sen öncülüğünde imza attılar. Biz bu imzaları hükümete götürdük. Hükümet ne oldu? Bir baskı aracı olarak bunu kaldırmak zorunda kaldı. Biliyorsunuz ilk şey okullarda, özellikle İmam Hatip liselerinde, sonra bütün okullarda, sonra öğretmenlerde, sonra tüm memurlarda, en son biliyorsunuz yargı, polis ve askeriyede çalışan bayan memurlarda da isterseler başörtüsüyle çalışma özgürlükleri elde edildi. Bence Memur Sen'in kazanmış olduğu en büyük kazanımlardan bir tanesi bu. Tek başına belki bu bile yeterli kesinlikle, diyeceğim. Kesinlikle. Çünkü çatışma ortamını kaldırdı ve toplumumuza bir huzur geldi. Bir huzursuzluk şu anda yok. Bir diğeri Memur Sen olarak bizim bu 8 yıl kesintisiz eğitim noktasında yapmış olduğumuz çalışmalardı. Eğitim süresi 12 yıla çıktı ama kesintili eğitim geçildi. Dolayısıyla hafızlık yapmak isteyen gençlerimizin önü bu şekilde açılmış oldu. Meslek liselerimizin önü bu şekilde açılmış oldu. Yine kassayı adaletsizliği vardı biliyorsunuz. Memur Sen'in girişimlerine bu kassayı adaletsizliği ortadan kalkmış oldu ve eşit yarışa gençlerimiz gitmeye başladı. Ve bizim taleplerimizden birisiydi. Seçmeli olarak bütün okullarda Peygamber Efendimizin hayatı ve Kur'an-ı Kerim ve Arapça ve Osmanlıca seçmeli ders olarak okutulması. Bunlar eğitim alanında yaptığımız kazanımlar. Sendikal olarak yaptığımız şeylerden bir diğeri izinler. Mesela doğum izinleri. Ücretli ücretsiz doğum izinlerinin süresinin uzatılması, aynı şekilde erkeklerin de bunlardan faydalanması. Mesela size örnek bir şey söyleyeyim. Biz memuriyetimiz var olduğu müddetçe veya 657 yazıldığı günden beri siz TRT'de çalışıyorsunuz. Eşiniz de TRT'de çalışıyor. Allah göstermesin ama bir gün hepimizin başına gelecek bir şey. Kayınvalideniz vefat etti. Eşinize izin veriliyor, size izin verilmiyor.
Biri gidebiliyor, biri gidemiyor.
Veya tersi, sizin bir yakınınız, birinci derecede akrabanız vefat ediyor, size izin veriliyor, eşinize verilmiyor. Ya bu bir defa
aile bütünlüğünü
bozar. Türk aykırı. Toplum yapısına aykırı. Bir de biz %99 Müslümanız ki Müslüman olmasak bile bu Hristiyan dünyasında da bir ölüm var. Memur Sen olarak biz bunu dile getirdik ve şu anda bunlar kayın kısımlardan birinci derece vefatında bu baldız kayın da dahil olmak üzere 10 güne kadar izin verilebiliyor. Yine mazeret izinlerinin süresinde artış oldu. Bunları yaparken biz o agresif sendikacılık dediğimiz yapıya hiç bürünmedik. Masayı da hiç terk etmedik. Masa önemli dedik. O masada biz diyalogla bu işleri çözeceğiz dedik. Haklı taleplerimizi o masaya taşıdık ve taleplerimizi dışarıda kulis yöntemiyle veya baskı unsurlarının başka türlüsü, yani sokak hareketlerine girmeden, kırmadan, dökmeden, başka türlü baskı unsurlarını kullanarak bu yapılanlar oldu. Tabii 240 küsür tane de mali konuda şeyler elde edilmiş.
Artılar
elde edilmiş. Yani bunların hangisini ben sayayım? Her birisi kendi içerisinde hizmet kollarına göre önemliler. Yani ciddi manada mali konularda da arkadaşlarımıza destek olundu. İnşallah önümüzdeki dönemde kalan konularımızı, biriken konularımızı çözmeye çalışacağız.
İnşallah, çünkü şunu biliyoruz ki biz değerli dinleyenler, Memur Sen olarak sadece çalışanlarının değil, Sayın Tombul'un da söylediği gibi yapıcı sendikacılık faaliyetleri dahilinde sosyal sorumluluk projelerine de imza attılar. Çünkü gerçekten bu ülkede yaşıyorsak, bu ülkenin vatandaşıysak bu ülkedeki sorunların çözümü konusunda da duyarlı olmamız gerekiyor. Stüdyo konuğumuz Memur Sen Genel Başkan Yardımcısı ve aynı zamanda Enerji Bir Sen Genel Başkanı Sayın Hacı Bayram Tombul bizlerle birlikteydi. Önümüzdeki hafta inşallah Memur Sen'in yer aldığı ve birçok olumlu yönde sorunların çözülmesi konusunda yer almış olduğu projeleri sizlerle birlikte paylaşmaya devam edeceğiz. Bugünlük bu kadar diyelim mi Gökçen Hanım?
Evet, bugünlük bizden bu kadar diyelim. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Köprüsü kurumlarımız. Hazırlayan ve sunan Gökçen Dursun ve Hatice Uysal.